Ayrım 23. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 282. Tüm akıllı devletlerin yaptığı gibi bölgesel çıkarları için. Fransa baskı yapar, bağımsız kalırsa Habsburglar Osmanlı'ya karşı etkili olamayacak. Hem o zaman protestanlık çıkmış Almanya'da. Fransa, protestanlar ile temasta ve imparatora karşı onları da kullanıyor. Osmanlı diplomasisi Fransa yoluyla Alman prensleriyle de temasta. Hollanda'da imparatora karşı isyan çıktığı zaman yine Fransa yoluyla Hollandalılar ile temasta. Yani Kanuni döneminde Osmanlı'nın Avrupa diplomasisinde büyük bir ağırlığı var. Bu yolla bunu şöyle formüle edebiliriz. Avrupa'nın bugünkü siyasi coğrafyası Osmanlı'nın büyük gücü ve müdahalesi sonucudur. Bu tarihi hakikattir. Fransa, Hollanda bugün tarihlerinde bunu zikretmezler. Paris'te Louvre Müzesi ve Müzede L'Homme'un işbirliğiyle Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu yapıldı. Palais Royal'de büyük bir Kanuni sergisi hazırlandı. Kanuni büyük hükümdar ama Fransız kralının mektubu, başvurusu ve Muaz seferiyle kurtarılması hakkında bir tek kelime etmediler. Siz de konuşma yaptınız tabii. Yaptım tabii. İmparator Osmanlı baskısından kurtulmak için Fransa ile zaman zaman mütareke yapıyor. Habsburglar bundan istifade ederek Osmanlı'ya karşı Macaristan'ı istila ediyor. İmparator Osmanlılarla savaşı bıraktığı zaman Fransızlara hücum ediyor. Özetle Avrupa'da siyasi denge Osmanlı faktörüyle mümkün. Sürekli oyun. Hangi imparator Fransızlarla anlaşma yapıyor? Habsburglu 5. Karl, Schalken dediğimiz... Avrupa'da o zaman hakim olan, Türk tehlikesine karşı Avrupa'nın birlikte hareket edip Haçlı seferlerini örgütlemeye çalışan imparator. Fransız kralı onunla barışa kavuşursa imparatora 5. Karl'a Haçlı seferinde ben de katılırım diyor. Bu kadar da ikiyüzlü, gülüyor. Sultanla ittifakını halktan gizliyor. Sarayın kralın politikası bu. Elçileriyle görüşmeler yapıyor. İttifak maddeleri hiçbir zaman yazıya dökülmüyor. Ağız haberi deniyor bizim dilde. Fransız kralları Roy Tres Chrétien ünvanı taşıyor. Ünvanlarına uygun düşmediği için gizli bir politika bu. Peki ağız haberi deniyorsa biz bugün nereden biliyoruz? Vesikalardan. E. Carrière 16. yüzyıla ait 4 cilt Fransız arşiv vesikalarını neşretti. 1543'te İmparator Charles'ken çok kuvvetli hale geldi. Ceneviz amirali André Doria onun hizmetine girdi. Donanması çok kuvvetlendi. Hatta bir aralık gelip Mora'da bir kaleyi aldı. O zaman Fransız kralı tekrar Osmanlı'dan yardım istiyor. Sultan da Macaristan üzerinden Habsburglara, Almanya'ya sefer yaparken denizden Fransa'ya yardım için Barbaros Hayrettin'i tayin ediyor. 100 kadırgalık bir donanma 30 bin askerle Marsilya'da kendini gösteriyor. Marsilya şehir ayağını kendisine büyük bir ziyafet veriyor. Barbaros o kadar şöhretli bir korsan ki Marsilya civarındaki bütün şehirlerden insanlar bu sıra dışı insanı görmek için Marsilya'ya geldiler, diyor kaynağımız. Hayrettin ziyarette bir kral gibi oturuyor, gülüyor. Fransız donanmasıyla beraber Nice'e gidip muhasara ediyor. Nice o zaman imparatora bağlı. Nice önünde Fransızların beceriksizliği Hayrettin'i kızdırıyor. Mesela yeterince almadıkları için barutları bitiyor, gülüyor. Fransızlar askerlere vaat ettikleri yiyecek yardımını yapamıyor. Nice alamıyorlar. Fakat Hayrettin'in akınları neticesinde Güney Fransa'yı, bugün Provence denilen bölgenin halkı Fransız kralını tanıyor. Ertesi var Hayrettin tekrar İtalya sahillerine vuruyor. Fransa kralının aracılığıyla papalık arazisine hücum etmiyor. Yalnız Schalke'nin kontrolü altındaki bölgelere akınlar yapılıyor. Halkı esir ediyor vesaire. Fransızlara böyle yardım etmişiz. Bu kadar fedakarlık yapmışız. Fransız tarihçiler bunu yazmaz. Mesela büyük Fransız tarihçisi Michel'e Hayrettin geldi, sultan için manastırlardaki kızları toplayıp gitti diyor. Belli bir imajı tekrarlıyorlar. Ayıp. Ayıp. Michel'in yazdıklarını okuduktan sonra hakikati yazmak zorundayım. Bütün öğrencilerime de söylüyorum. Bizim tarihimiz batıda ziyadesiyle çarpıtılmış bir tarihtir. Batıya, batı ilmine, tarihçiliğine karşı saygımız var ama Onlarda da çok bağnazlık ve hata var. Görmek istemezler. Kongre yapar, krallarının mektubunu saklar ve anmak istemezler. Belgelere göre hakikatleri ortaya atarak niçin bu tarihi düzeltme yoluna gitmeyeyim? Bu milliyetçilik değil, gerçeğe hizmettir. Bağnazlık onlarda da var. Gerçek gizleniyor. Fransız kralını Osmanlı Türk Sultanı kurtardı diyecekler. Diyemezler. Bugün Avrupa'da AB işinde bize en ziyade karşı çıkan Fransızlar değil mi? Tarihte böyle başka imparatorlukların başka imparatorlukları kurtarması var mı? Söyledim. Kurtarmadan fazla bir şey bu. Avrupa'da Şarlken'e karşı bir müttefik bulmak. Osmanlı, Fransız kralını gözü kapalı kurtarmıyor tabii. Habsburglar üzerinde batıdan baskı yapmak istiyor. Bundan sonra Osmanlı'nın Avrupa politikasında Fransız ittifakı değişmez bir politika olarak yerleşmiştir. Fransa da bize hizmet etti daha sonra, biliyor musunuz? Osmanlı için bütün problem Habsburgların tüm Avrupa'yı hükmü altına alması. Hakim olursa Avrupa, Osmanlı'ya karşı Haçlı Seferi yapacak. Karşılıklı korku var. Fransa'nın Osmanlı'ya yardımı neydi hocam? Osmanlı'nın politikası Avrupa'yı parçalamış tutmak. Protestanları Fransa'yı destekliyor. Gayet akıllıca bir diplomasisi var Osmanlı'nın. Fransa'nın yardımı nasıl oldu? Lefkoşa'yı 1570'te, ertesi senede Magosa'yı aldık. Kıbrıs'ı alınca Venedik'in de Papa'nın öncülüğünde Avrupa'da Osmanlı'ya karşı büyük bir ittifak kuruldu. Kutsal İttifak. Bu ittifakta Osmanlı'nın can düşmanı Habsburglar var. O zaman İspanya Kralı 2. Filip, Habsburg Hanedanı'ndan Şarlken'in gayrimeşru oğlu Don Juan'ı donanma kumandanı tayin ediyor. Kıbrıs'ı geri alacaklar. Bizim donanma 200 kadırga. Garp ocaklarından, Cezayir'den gelen korsan gemileriyle 230 kadar. Kıbrıs'ı geri alacaklar. Bizim donanma 200 kadırga. Garp ocaklarından, Cezayir'den gelen korsan gemileriyle 230 kadar. Onlarınki 200 gemi. Avrupalı Haçlılar bize daima sonbaharda hücum etmişlerdir. Neden? Gemilerdeki savaşçı eleman sipahilerdir. Anadolu'dan Kaptan Derya'nın sancaklarının sipahileri. Sipahilerin savaş süresi Eylül'de biter. Yurtlarına dönerler çünkü harçlıkları bitmiştir. Bir kuraldır bu. Avrupalılar sipahiler Anadolu'ya dönsün diye bekler. İşte o zaman harekete geçerler. Gülüyor. Bu harpte ve müttefikler aynı stratejiyi kullandılar. Donanma savaşçı askerlerinden boşalmış. İnebahtı körfezine sığınmış. İnebahtı Deniz Muharebesi 1571 Ekim'indeyiz. Çiziyor. Köylülerden asker topluyorlar alelacele. İki donanma karşılaşıyor. Bu savaş Akdeniz'in Roma devrindeki Aksiyum Deniz Savaşı'ndan sonra tanık olduğu en büyük deniz savaşıdır. 200 gemi, 50 bin asker hayatını kaybediyor. Türk donanmasından ancak 30 gemi kurtuluyor. İstanbul'a donanma girdiği zaman sultan herkes gözyaşlarıyla karşılıyor. Öyle bir felaket görülmemiş o zamana kadar. İstanbul müdafaasız. Hangi sultan? İkinci Selim. Bereket o zaman Türk hükümetinin başında Sokollu gibi büyük bir devlet adamı var. Mühimme belgelerini de tetkik ettim. Sokollu bütün kış hummalı bir şekilde Bartın'a, İzmir'e, nerede tersane varsa oraya emirler gönderiyor. Ertesi bahar 200 kadırgalık bir Türk donanması Akdeniz'e çıkıyor. Müttefikler bu sefer büyük bir donanmayı İstanbul'a Kıbrıs üzerine gönderiyor. Osmanlı Devleti donanması olmasa büyük bir tehlike altında gelip Kıbrıs'ı geri alacaklar. Don Juan diyor ki oradan İstanbul'a gideceğiz, yol açık. Fakat Sokollu'nun donanmasını görünce düşman yeni bir İnebahtı'ya cesaret edemiyor ve geri çekilip gidiyor. Kutsal İttifak 3 sene için yapılmış. Ertesi sene tekrar gelebilirler. İşte o zaman bizi kurtaran Fransa oluyor. Nasıl kurtarıyor biliyor musunuz? Müttefikler yani Papa, İspanya ve Venedik Habsburgları harekete geçirmeye çalışıyor. O zaman Osmanlı elçileri Fransa'ya gönderiliyor. Siz Alman protestan prenslerle dostsunuz. Oraya elçi gönderin, imparatora asker vermesinler diyorlar. Aynı zamanda papalıkta Habsburglara yardım etsin diye Almanya'ya elçi göndermiş. Fransızlar ağır basıyor. Habsburg İmparatoru Ferdinand, ben Almanlardan yardım almayınca Türklere karşı cephe açamam diyor. Habsburglar ittifaka girseydi felaket olurdu. Alman prensleri Türklere karşı imparatora yardıma razı olmuyorlar. Sokollu'nun büyük bir diplomatik başarısıdır bu. Önce biz sonra onlar yardım ediyor. Tarihlere bakalım. Moaç 1526, 1543 Hayrettin'in Fransa'ya Nice seferi, Bu savaş 1572, çok sonra. Bu tarihten sonra da Habsburg hakimiyetine karşı başka sahalarda Fransa ile işbirliğimiz var. Mesela Lehistan'da. Lehistan'ı Rusya ve Habsburg imparatorlukları bölüşmek istiyor. O zaman Fransa Osmanlı ittifak halinde. Bu diplomatik işbirliği iki imparatora karşı Lehistan'ı kurtaran güç oluyor. Bu ittifak 18. yüzyıl sonlarına kadar devam ediyor. İşte bu yüzden Fransa Türkiye'nin geleneksel dostudur sözü yerleşiyor. Bayağı eskiye gidiyor. Fransa-Osmanlı ittifakı Napolyon düştükten sonra da etkisini gösteriyor. 1815'te Viyana'da Viyana Kongresi toplanıyor. Büyük devletler Napolyon'u bertaraf etmişler. Aralarında bir güvenlik sistemi kurmak istiyorlar. Birleşmiş Milletler'in ilk taslağıdır bu. Yani herhangi bir yerde Fransa bir kargaşa çıkarırsa bastıracaklar. O toplantıda Rusya çok kuvvetli. Napolyon'a karşı büyük zafer kazanmış. Napolyon Mısır'da bize karşı savaştığı için Fransa diyor ki, Türkler de Napolyon'a karşı savaşmışlardır. Bu kongrede temsil edilmeleri lazım. Fransız Dışişleri Bakanı Talleyrand öneriyor bunu. Rusya ona karşı Türkiye Müslüman memlekettir. Ortodoks Hristiyanları eziyor iddiasıyla karşı çıkıyor. Görüyorsunuz 1815'te de Fransa bizi ittifaka almak için gayret göstermiştir. Tanzimat devrinde de Tanzimatçıların örnek aldığı kanun rejimi Fransız rejimidir. Batılılaşma tarihimizde Fransa daima örnek alınmıştır. İkinci meşrutiyette Garpçılara örnek yine Fransa'dır. Garpçılar kim hocam? Meşrutiyet devrinde radikal reform isteyen Garplılaşma taraftarı aydınlar grubu. Atatürk ve genç subaylar onları okuyor. Atatürk'ün en temel reformları bu akımla sıkı ilişki içindedir. Abdülhamit döneminde Jön Türkleri biliyoruz ama Garpçıları duymamıştım. Abdülhamit döneminde Jön Türkler adıyla anılan hürriyetçi aydınların bir kısmı Paris'e, bir kısmı Mısır'a yerleşmişler ve hürriyet mücadelesi yapıyorlar. Amaç kanun-ı esasiyi getirmek, meşrutiyeti ilan etmek. Bunların başında iki isim var. Biri Prens Sabahattin, daha çok liberal ekonomici. Öteki Ahmet Rıza Bey. Jön Türklerin benimsedikleri slogan, İttihat ve Terakki'nin kelimesi bile Fransız sosyologların Fransa için kullandığı bir tabirden geliyor. Union et Progress. Türkçesi eski dille İttihat ve Terakki. Siyasi bir akım değil mi? Siyasi bir akım. Fransa'da Auguste Comte'dan beri var. İttihat ve Terakki'nin gayesi imparatorluğun dağılmasını önlemek. Ermeni, Rum gibi azınlıklara aynı haklar tanınsın ve anayasa garantisi altında birlik olsun. Rumeli'de, Makedonya'da savaşan subaylar bunları okuyor tabii. Başka bir hürriyetçi Diyarbakır'da bir gazete çıkararak mücadelede Ziya Gökalp. O zaman Fransız sosyolojisi çok revaçta. Gökalp Durkheim sosyolojisini izliyor. İttihat Terakki Komitesi onu Selanik'e çağırıyor. Partimizin ideolojisini oluştur diyorlar. Ziya Gökalp, Yeni Hayat adıyla İttihat ve Terakki'nin ideolojisini yorumladığı bir takım makaleler yayımlıyor. Selanik'te Genç Kalemler diye dili sadeleştirme akımı var. Gökalp harekete katılıyor. Emil Durkheim yapısalcı bir sosyolog. Bireyden ziyade topluma esas alıyor değil mi? Durkheim, Fransız toplumundaki bunalımı ifade eden, onun tesiri altında sosyolojisine şekil veren bir sosyolog. Yapısalcı bir yaklaşımı var. Ne diyor? Fert değil, toplum esastır. Ferdi yaratan, onun zihnini, ideolojisini, toplumun şartları şekillendirir. Bireyin dışında görünmeyen başka bir realite vardır ki bu toplum realitesidir. İşte bu sosyal realite organik bir realite gibidir. Ziya Gökalp, örfü aidatın önemini belirtirken şöyle bir misal verir. Siz Paris'te şalvarlı türbanlı gezerseniz herkes size güler. Bu bir örftür. Yani Fransız gibi giyinmezseniz olmaz. Türk'ün de buna göre bir örfü var. Asırlar boyunca oluşmuştur. Kendi müziği vardır. Köylüye Mozart'ı dinletemezsiniz. Ziya Gökalp Durkheim gibi ferdin dışında bir sosyal realite kabul ediyor. İşte ikinci meşrutiyette genç subaylar onun fikirlerinden ilham alıyor. Sonradan darbe yapılınca Abdülhamit'e kanuni esası kabul ettiriliyor. 31 Mart irtica ayaklanması oluyor. Abdülhamit'i tahttan indirip Reşat'ı tahta çıkarıyorlar. Ve bütün iktidar İttihat Terakki'nin yani ordunun elinde duruyor. Abdülhamit düştükten sonra büyük bir fikir hareketi oluşuyor. Fransızcadan tercümeler yapılıyor. Başka bir cereyan Alfred Foyle tarafından temsil edilmiştir. Toplumu yürüten kuvvet fikirdir. Bunu idée force diyor. bir fikir ortaya atılır, iyi kabul görür, yaygınlaşır, topluma istikamet verir. Mesela Atatürk'te batılılaşma fikri bir idea force'dur. Öbür taraftan Ahmet Refik, aynı devrin adamı, kendisi aslında subaydır. Fransızcayı çok iyi öğrenmiş. İlk defa Fransızların büyük tarihçileri Ernst Lavist ve A. Rimbaud'un üç çeklik dünya tarihini tarihi umumi diye tercüme ediyor. Dünya tarihinin tercümesi nasıl bir etki yaratıyor? Türk insanında insanlık tarihine bakışta yeni bir yaklaşım getiriyor. Yayın evinde cüz cüz çıkıyor. Aydınlar, herkes merakla beklermiş cüzleri. İyi bir tarih kitabı mıdır hocam? En iyi tarih kitaplarından birisidir. Bu dönem aydınların bağlandığı bir yazar da Gustave Le Bon'dur. Onu neden tercih ediyorlar? İslam Arap Medeniyeti diye bir kitap çıkarmış. İslam'a sempatisi var. Le Bon'un önemli eseri Psychologie de Foule, Yığınların Psikolojisi. Türkçe'ye çevriliyor. O zaman yine popüler bir filozof olarak Henri Bergson'un Elan Créatrice, Yaratıcı Hamle fikri çekici geliyor. Evolution, yani evrim teorisi revaçta. Öbür yandan Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal tamamen Fransız romantizminin etkisi altındadır. Orhan Veli evvela Fransızca şiirleri tercümeye başladı. Fransızlardan son olarak Türk fikir hayatına kuvvetli etki yaratan Lévi-Strauss'tur. Claude Lévi-Strauss, sosyal antropolog. Evet, o da Durkheim gibi yapısal sosyolojiye bağlıdır. Lévi-Strauss'un L'ego et l'autre zamanımızda hayli popüler. Ben öteki çatışmasını sosyal olayların merkezine koyar. İlk olarak ben ve öteki fikrini o mu ortaya attı? Galiba o. Üzerinde durdu. Günümüzde tarihçiler sosyolojinin kuvvetli tesiri altındadır. Ben ve öteki şunu ifade ediyor. İnsan kültürce belli bir toplum içindedir. Örf ve adatı, kültürü farklı başka cemaat ve dinden olan düşman gözüyle bakar. Bir misal olarak Amerika bugün dünyada en büyük güç. Amerikan kültürünün kendisine has inançları vardır. Demokrasi ve insan hakları Amerikalı için idealdir. Çünkü Amerikan toplumu ona dayanır. Anayasa böyle ifade edilir. Irak'a gelirken zannettiler ki Irak halkı Amerikalı gibi aynı mitlere inanacak. Hürriyet ve demokrasi geliyor diye sevinecektir. Amerikalı Saddam'ı bertaraf edersem bütün halk hoş geldiniz diyecek sanıyordu. Halbuki pek çok Iraklı için Saddam kahramandı. Amerika'ya meydan okuyordu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 290.